31. ayrım. Son birkaç yıldır kendini hem iş hayatında hem de sosyal anlamda soyutlamıştı. Yabancılaşmış olmasa bile akrabalarıyla kesinlikle samimiyetsizdi ve kopmuştu. Gerçek bir ailesi ve gerçek dostları yoktu. Cenazesinde yer alacak kalabalığın koyu renk takım elbise giyen ve yüzlerinde yalandan bir üzüntü ve sahte bir pişmanlık ifadesi taşıyan insanlardan oluşacağını düşündü. Bunlar meslektaşları olacaktı. Kilise sıralarında yardım etmiş olduğu birkaç eski hastanın oturacağını düşündü. Onlar duygularını daha uygun taşıyacaklardı. Başarılı bir tedavinin bu insanları endişe ve depresyondan uzak oldukları gerçek dünyaya salması psikanalizin temel taşıydı. Onlarla yıllarca her gün yapmış olduğu seanslarda onlar için bunu planlamıştı. Dolayısıyla onun için bir damla gözyaşı akıtmalarını istemek mantıksız olurdu. Kilisenin sert tahta sıralarında hakiki duygularıyla kıvranacak olan en muhtemel tek kişinin ölümünü yaratan adam olmasını bekliyordu. Tamamen yalnızım diye düşündü. Mektubu alıp R.S. Skin ismini kırmızı kalemle bir daire içine alıp bir notla "Beraber bir dedektif için arkamda bırakmanın ne faydası olur ki? İntihar etmeme neden olan adam bu." Bu adam yoktu. En azından Wellfleet, Massachusetts'teki bir yerel polisin yaz sezonunun ortasında suçların başlıca partilerden sarhoş bir halde evlerine dönen orta yaşlı insanlardan, zenginler arasındaki aile kavgalarından ve serseri gençlerin çeşitli yasa dışı maddeler satın almaya çalışmalarından oluştuğu bir yerde onu bulabilmeyi başaramazdı. Daha da kötüsü, ona kim inanırdı? Bunun yerine Ricky'nin hayatına baktıklarında hemen görecekleri şeyler ise eşinin vefat etmiş olması, kariyerinin cinsel taciz suçlamalarından ötürü mahvolmuş olduğu, finansal durumunun karma karışıklığı ve evinin de kazayla harabeye dönmesi olacaktı. İntihara yönelik bir depresyon için iyi bir zemin. Durumuna göz atan herkese ölümü mantıklı gelecekti. Buna Manhattan'daki tüm iş arkadaşları dahil olacaktı. Görünüşte kendi elleriyle gerçekleştirdiği ölümü ders kitaplarında işlenen bir türden olacaktı. Kimse bir saniyeliğine bile durup garip olduğunu düşünmeyecekti. Ricky bir anlığına kendine yönelttiği bir öfke hissetti. Kendini bu kadar kolay bir hedef haline getiren sendin. Ellerini yumruk yapıp önündeki masanın üzerine sertçe koydu. Ricky derin bir nefes aldı ve yüksek sesle konuştu. "Yaşamak istiyor musun?" Etrafındaki oda sessizdi. Hayali bir cevap bekler gibi dinledi. Hayatında yaşamaya değer olan ne var diye sordu. Yine tek cevap yaz gecesinin uğultusuydu. Başka bir insanın hayatına mal olacaksa yaşayabilir misin? Tekrar derin bir nefes aldı ve ardından sormuş olduğu sorunun cevabını başını olumsuz anlamda sallayarak verdi. Bir seçeneğin var mı? Sessizlik ona cevap verdi. Ricky bir şeyi şüphesiz anladı. 24 saat içinde Doktor Frederick Starks ölmek zorundaydı. 21. Bölüm. Hayatının son günü hararetli hazırlıklarla geçti. Limandaki deniz araç gereçleri dükkanından 5 galonluk dıştan takmalı yakıt tankı satın aldı. Kırmızı yangın söndürme aletinin tipinde kayığın kıç bölümüne konulup motora takılanlardan. Dükkanda çalışan gençten kaba bir tavırla yardım istedikten sonra bulabildiği en ucuz çifti aldı. Dükkanda çalışan genç, Ricky'yi benzin ölçeği ve güvenli basınç azaltma valfi olan daha pahalı modellere yönlendirmek istedi ama Ricky buna dudak bükerek reddetti. Çocuk neden iki taneye ihtiyaç duyduğunu sordu. Ricky de aklında olan şey için bir tanenin yetersiz olacağını belirtti. Sinirli ve ısrarlıymış gibi rol yaptı ve tanklar için nakit para öderken olabildiğince aceleci ve kaba davranmaya çalıştı. İşler tamamlanır tamamlanmaz Ricky bir şey hatırlamış gibi durdu ve aniden çocuğun ona denizci aydınlatma tabancalarını göstermesini istedi. Çocuk gitti ve ellerinde olan 6 çeşit aydınlatma tabancalarını getirdi. Çocuk Ricky'yi tabancanın havaya ateş gücünün sadece 60 metre ile sınırlı olduğu konusunda uyarmasına rağmen Ricky yine de en ucuzunu seçti. çocuk biraz daha pahalı olan modellerin çok daha yüksek mesafede aydınlattıklarını ve güvenliği için ekstra bir mesafe oluşturduklarını söyledi. Ricky yine saygısızca ve küstahça davranarak aydınlatma tabancasını bir kez kullanacağını söyledi ve toplam maliyeti konusunda söylenerek tekrar nakit ödedi. Dükkandan çıktığı için çocuğun memnun olduğunu düşündü. Bir sonraki durağı büyük eczaneler zinciriydi. Dükkanın arka tarafına yürüdü ve baş eczacıyı görmek istediğini söyledi. Beyaz ceket giyen ve çok bilmiş tavırlı bir adam arkadan çıktı. Ricky kendisini tanıttı. Reçetedeki ilaçları almam lazım dedi eczacıya. Kayıtlı ilaç verme ruhsat numarasını verdi. Elavil, 30'luk, 30 mililitrelik, toplam 90 miligram. Adam kafasını karşı çıkmak için değil ama küçük şaşkınlığını ifade etmek için salladı. Bunu uzun zamandır vermedim doktor. Daha etkili, daha az yan etkileri olan ve Elavil kadar tehlikeli olmayan bir sürü yeni ilaç var piyasada. Bu ilaç neredeyse antika. Günümüzde pek kullanılmıyor. Yani depoda son kullanım tarihini aşmamış Elavil var. Ama istediğinizin bu olduğundan emin misiniz? Kesinlikle diye cevap verdi Ricky. Eczacı omuz silkti. Ricky'yi Elavil ilacından caydırmak ve başka mutluluk verici ilaçlara yöneltmek için elinden geleni yapmış olduğunu ifade eder gibiydi. İsim olarak ne yazayım diye sordu. Benim ismimi diye cevap verdi Ricky. Ricky eczanenin ardından bir kırtasiyeye girdi. Her tarafa konulmuş olan baş sağlığı, geçmiş olsun, doğum günü ve yıl dönümü kartlarını görmezden gelip çizgili bir bloknot, bir düzine, kalın zarf ve üküt tükenmez kalem aldı. Aldıkları şeyler için ödeme yaptığı tezgahta aynı zamanda zarflar için pullar temin edebildi. 11 tane lazımdı. Yazar kasadaki genç kadın aldığı siparişleri kasaya girerken Ricky'ye bakmadı bile. Alışverişini Honda'sının arka koltuğuna attı ve hızla Princeton'a doğru ilerledi. Cape'in ucunda olan bu yer yakındaki tatil yerlerinden biraz daha farklıydı. Çok daha genç ve modern bir kesime hizmet veriyordu. Bunlar genelde Wellfleet ve Truro'da çekilmiş olan tutucu doktorların, avukatların, yazarların ve akademisyenlerin zıt kutupları olan eşcinsellerden oluşurdu. Bu iki kasabada genelde dinlenilir, kokteyl içilir, kitaplar, politika, kimin boşandığı ve kimin ilişki yaşadığı hakkında konuşulurdu. Ve bu nedenle neredeyse sürekli olarak cansız ve öngörülebilir bir özellikteydi. Princeton ise yaz aylarında müzik ve cinsel enerjiyle doluydu. Her şey dinlenmek, ritmi yakalamak, parti yapmak ve bağlantı kurmak içindi. Gençliğin enerjisinin ve isteklerinin dorukta olduğu bir yerdi. Ricky'yi orada tanıyan, hatta uzaktan tanıyan birinin görme ihtimali çok düşüktü. Dolayısıyla diğer ihtiyaçlarını alması için mükemmel bir yerdi. Bir spor mağazasından gençlerin kitap taşımak için tercih ettikleri türden siyah bir sırt çantası satın aldı. Ayrıca dükkanın sattığı en ucuz cüzdanı ve orta kaliteye sahip bir çift spor ayakkabısı aldı. Bu alışverişi mümkün olduğunca az konuşarak, göz temasından kaçınarak, şüpheli hareketler sergilemeden ama hızlı kararlar alarak yaptı. Böylece dükkandaki varlığı olabildiğince sıradan ve fark edilmez olmuştu. Bu dükkandan sonra süpermarkete girip Gracian markalı 5 dakikada yapılan siyah renkte saç boyası, ucuz bir güneş gözlüğü, sporcuların tercih ettikleri ve koltuk altına kadar uzanan koltuk değneklerinden değil de daha çok uzun vadede sakat veya hastalıktan ötürü kullanılan eline ve ön bileğine kolluk oluşturan alüminyum koltuk değneği satın aldı. Princeton'da uğraması gereken bir durak daha vardı. Bonza otobüs terminalinde tek bir gişesi, bekleme için 3 sandalyesi ve 2 ya da 3 otobüs sığdıracak büyüklükte asfalt bir otoparkı olan yol kenarındaki küçük bir ofis. Bir otobüs gelip ziyaretçi sürüsünü indirene kadar güneş gözlükleri gözünde dışarıda bekledi. Ardından içeri girip hızlıca satın alma işlemini tamamladı. Honda'nın içine evine doğru giderken o gün için fazla vaktinin kalmadığını düşündü. Arabanın ön camını güneş ışığı kaplamış, açık olan yan camlardan ise sıcak doluşuyordu. Yazın öğleden sonra vaktinde insanların kumsalda toparlandığı, çocuklarını sudaki sörf tahtalarını bırak denizden çıkmaları için çağırdıkları, Havlularını ve soğuk içeceklerini rengarenk kovalarla ve küreklerle beraber toplayarak araçlarına dönüş yolculuğuna geçtikleri bir andı. Akşam yemeğine, film izlemeye, partiye ya da roman okumaya geçmeden önceki bir geçiş aralığı. Yıllar önce Ricky'nin sıcak bir duş lüksünün ardından eşiyle beraber hayatlarındaki sıradan şeyler hakkında sohbet ettiği anlardı. Ricky için zor bir aşamada olan bir hasta, eşi için hayatını değiştirmeyen bir müvekkil. Günleri dolduran ve yine de birlikte yaşamanın basit ama büyüleyici uyumunu oluşturan anlardı bunlar. O anları hatırladı ve eşi öldükten sonra bunları yıllarca neden hiç düşünmemiş olduğunu merak etti. Kaybedilmiş bir eşin çoğu zaman sebep olduğu duygusunun aksine, o zamanları hatırlamak Ricky'yi hüzünlendirmiyordu. Tam tersi onu rahatlatıyordu, gülümsedi. Çünkü aylardan beri ilk kez sesini hatırlayabildiğini düşünüyordu. Bir an eşinin de aynı şeyleri, hayatta büyük ve sıra dışı olmayan ama rutinliğin sınırında olan ve eşi ölmeye hazırlanırken hızlıca unutulan anları düşünüp düşünmediğini merak etti. Başını salladı. Eşinin bunu yapmak için çabalamış olduğunu, ancak kanserin verdiği acıların dayanılmaz bir hal aldığında, verilen morfinin onu perdelediğinde, bütün bu hatıraların kaybolup gitmiş olduğunu düşündü. Ve bunu gerçeği hatırlamak ona pişmanlık verdi. "Benim ölümüm daha farklı görünüyor," dedi kendine. "Çok daha farklı." Bir Texaco benzincisine girdi ve pompa sırasında durdu. Honda'dan indi ve bagajdan iki benzin tankını çıkardı. Ardından onları ağzına kadar benzinle doldurmak için ilerledi. Benzincide çalışan bir genç onu gördü ve seslendi. "Hey bayım, eğer onlar tekne motorunaysa yağ için biraz pay bırakmayı unutmayın. Bazıları 50 ile bir, başkaları ise 100'e bir oranı gerektirir. Ama tanka doğru doldurmalısın." Ricky kafasını olumsuz biçimde salladı. "Tekne motoru için değil, teşekkürler." Genç ısrar etti. "Onlar tekne tankları." "Evet," dedi Ricky. "Ama benim bir teknem yok." Genç omuzlarını silkti. Muhtemelen bütün yıl burada yaşayan ve tankların tasarlanmış oldukları şeyin dışında başka anlamda kullanılamayacağını düşünen ve Ricky'yi hemen Cape yerlilerini yazlıkçılar için New York ve Boston'ları ne yaptıklarına dair hiçbir fikirlerinin olmadığını düşündükleri aşağılayıcı ve katı inancın kategorisine koyan liseli bir çocuk olduğunu düşündü. Ricky ödemeyi yaptı, doldurmuş olduğu tankları arabanın bagajına tehlikeli bir hareket olduğunu bile bile yerleştirdi ve evine doğru yola koyuldu. Benzin dolu tenekeleri geçici olarak salonun ortasına yerleştirdi ve mutfağa döndü. Birdenbire çok fazla enerji harcamış gibi kavrulduğunu hissetti ve buzdolabında bulduğu soda şişesini alıp hızla dikti. Saatler azaldıkça kalbi daha hızlı atıyordu sanki ve kendisine sakin kalmasını söylüyordu. Mutfak masasının üzerine zarfları ve bloknotu çıkarıp oturdu. Tükenmez kalemlerden birini eline aldı ve aşağıdaki kısa notu yazdı. "Duayı Koruma Derneği'ne. Eklemiş olduğum bağışı lütfen kabul ediniz. Daha fazlasını istemeyin çünkü verecek daha fazla bir şeyim yok ve bu geceden sonra vermek için de burada olmayacağım. Saygılarımla, Frederick Starks, M.D. Zulasından $100 çıkarttı ve parayı pullu zarfla beraber kapattı. Ricky bir tanesi hariç diğer tüm zarflara benzer yazılar yazıp aynı meblağları koydu. Amerikan Kanser Derneği'ne, Sierra Kulübü'ne, Sahil Koruma Derneği'ne, Keyre ve Ulusal Demokrat Heyeti'ne bağışlarda bulundu. Her birinde zarfın üzerine sadece derneğin ismini yazdı. Bitirdiğinde saatine baktı ve Times gazetesinin ilan alma saatinin sonuna yaklaştığını gördü. Telefona gitti ve daha önce 3 kez yaptığı gibi ilan bölümünü aradı. Ancak bu defa görevliye verdiği mesaj farklıydı. Kafiye, şiir, soru yoktu. Sadece basit bir cümle. "Bay R, siz kazandınız. Cape Cod Times gazetesine bakınız." Bunu yaptıktan sonra mutfakta olduğu yere döndü ve bloknotu eline aldı. Son mektubunu yazarken bir süreliğine kalemin arkasını çiğnedi, ardından hızlıca yazdı. İlgili kişiye: "Bunu yaptım çünkü yalnızdım ve hayatımdaki boşluktan nefret ediyordum. Başka insanlara daha fazla zarar vermeyi artık kaldıramıyorum. Masum olduğum birçok konuda iftiraya uğradım. Ama sevdiğim insanlara karşı işlediğim hatalardan ötürü suçluyum ve bu da beni bu noktada bu adımı atmama neden oldu. Eğer ölümüm ardından yapmış olduğum yardımları postalayabilirseniz minnettar kalırım. Sahip olduğum tüm mülk ve fonların satılıp ayrıca kuruluşlara bağışlanmasını istiyorum. Burada Wellfleet'teki evimden arta kalanlar koruma alanına girsin. Eğer herhangi bir arkadaşım varsa beni affetmelerini diliyorum. Hastalarımın da anlamalarını umuyorum. Ve beni bu aşamaya getiren Bay R'nin de en kısa sürede cehenneme giden yolu bulmasını diliyorum. Çünkü onu orada bekliyor olacağım. Mektuba gösterişli bir imza attı. Ardından kalan son zarfa koydu ve Wellfleet Polis Departmanı'nın adresini yazdı. Saç boyası ve sırt çantasını eline alarak üst kattaki banyoya çıktı. Saç boyasını satan temsilcinin tariflerine uydu ve banyodan kısa sürede neredeyse simsiyah saçlarla çıktı. Aynadaki görüntüsüne kısacık bir bakış attı ve bunun biraz aptalca olduğunu düşündü. Ardından havluya kurulandı. Çekmeceli dolabında sakladığı yazlık kıyafetlerini rüzgar geçirmeyen yıpranmış spor ceketinle beraber alıp sırt çantasına tıktı. Yedek kıyafetleri aldı, özenle katladı ve çantanın üzerine koydu. Ardından o gün giymiş olduğu kıyafetleri tekrar üzerine giydi. Çantanın içindeki bir göze eşinin fotoğraflarını yerleştirdi. Çantanın dışındaki bir cebe Rumpelstiltskin'in son mesajını ve başına gelen şeyleri detaylandıran ve elinde kalan birkaç belgeyi tıktı. Annesinin ölümüyle ilgili belgeleri. Sırt çantasını, yedek kıyafetlerini, alüminyum değneklerini ve mektuplarını alıp arabasına götürdü ve ucuz gözlüğüyle spor ayakkabılarının olduğu yan koltuğa bıraktı. Ardından mutfağa döndü ve akşamın geri kalan saatlerin geçmesi için sessizce oturdu. Heyecanlıydı. Biraz merakını uyandırmıştı ve korkudan olduğu yerde sabitlenmişti. Hiçbir şey düşünmemek için kendini zorluyordu. Kendi kendine mırıldanıyor, kafasını düşüncelerden arındırmaya çalışıyordu. Bu tabii ki işe yaramamıştı. Ricky hiç tanımasa bile onunla istemeden sadece kan veya evlilik bağıyla ilgisi olan kişilerden birinin ölümüne sebep olmayacağını biliyordu. Rumpelstiltskin bu konuda ilk günden beri haklıydı. Hayatıyla ilgili hiçbir şey, geçmişi, onu oluşturmuş olan bütün o kısa anlar, olduğu kişi, olacağı kişi, bunların hiçbiri karşı karşıya kaldığı tehdidin yerini tutmuyordu. Bay R'nin onu kendisinden daha iyi tanıdığını düşünerek başını salladı. En başından kim olduğunu çözmüştü. Ricky kimi kurtaracağını bilmiyordu ama kurtaracağı birinin olduğunu biliyordu. Bunu bir düşün dedi kendi kendine. Gece yarısından hemen sonra yerinden kalktı. Evde son bir tur atmasına, her bir köşesinin, eğriliğin ve tahta zemininin çıkardığı her gıcırdamanın ne kadar sevildiğini hatırlamasına izin verdi. Benzin dolu ilk bidonu alıp yerlere dökeceği ikinci kata çıkarken eli biraz titredi. Yatağı ıslattı. İkinci bidonda zemin katta aynı şekilde kullanıldı. Ricky mutfaktaki eski gaz ocağının pilot alevini üfledi. Ardından ocağın bütün gaz çıkışlarını açtı ve odayı hızlı bir şekilde bozuk yumurta kokusu sardı. Ocak tıslayarak tehlike işareti veriyordu. Kıyafetlerine bulaşmış olan benzin kokusuyla karışıyordu. Aydınlatma tabancasını alarak dışarı çıktı. Eski Honda'nın yanına gitti ve evden uzaklaştırıp motoru çalışır bir vaziyette giriş yoluna bıraktı. Ardından oturma odasının pencerelerinin karşısına geçti. Ellerindeki ve kıyafetlerindeki kokuyla harmanlanan benzin kokusu tüm evi sarmıştı. Yaz sıcağı, hanimeli çiçeği, kır çiçeği, her rüzgarla masumca ağaçların arasında süzülen okyanusun hafif tuzlu kokusuyla çakışan bu kızgın kokunun ne kadar yabancı olduğunu düşündü. Ricky derin bir nefes aldı, yapmakta olduğu şeyin üzerinde durmamaya çalışıyordu. Tabancayla dikkatlice nişan aldı, tabancanın horozunu geriye doğru kaldırdı ve ortadaki pencereye ateş etti. Aydınlanma fişeği gecede kıvılcım oluşturdu. Durduğu yer ve ev arasında siyah gökyüzünde güçlü bir beyaz çizgi bıraktı.